Ayrım 4.
Aralarında kısa bir konuşma geçti. Bugün size birini getireceğim. İster misiniz? Evet, kaç para verecek? 20 altın. Peki saat kaçta? 3'te. Anlaştık mı? Anlaştık. Sonra Bayan Trigon hemen havadan söz açtı. Havanın kuru olduğunu, yol yürümek için uygun olduğunu söyledi. Daha birkaç kişiyi görmesi gerekiyordu. Küçük not defterine baktıktan sonra çıkıp gitti. Nana yalnız kalınca rahatlamış göründü. Omuzları hafifçe ürperiyordu. Soğuktan korkan bir dişi kedi tavrıyla sıcak yatağa yavaşça yeniden girdi. Gözleri ağır ağır kapandı. Ertesi gün oğlu Louise'e güzel giysiler giydireceğini düşünerek gülümsüyordu. O sırada uykuya dalarken tüm gece gördüğü o coşku verici düşü, yani kalın sesli bir çalgının sürekli ötüşü gibi her yanı inleten bravo sesleri yorgunluğunu okşuyordu. Saat 11'de Zo, Bayan Lerat'ı içeri aldığı zaman Nana hala uyuyordu. Ama gürültüye uyandı. Birden "Sen misin?" dedi. "Bugün Rambolet'e gideceksin." "Ben de bunun için geldim," dedi halası. "12'yi 20 geçe bir tren var. Ona rahatça yetişirim." Genç kadın göğsünü dikleştirerek gerindi. "Yok," dedi. "Parayı daha sonra getirecekler. Önce yemek ye, sonra düşünürüz." Zo bir sabahlık getirmişti. Hanımefendi berber geldi diye mırıldandı. Ama Nana tuvalet odasına geçmek istemedi. Kendisi seslenerek "Buraya gelin Francis," dedi. Düzgün giyinmiş bir bey kapıyı açtı, selam verdi. Tam o anda Nana bacakları çıplak yataktan çıkıyordu. Hiç acele etmedi. Zo sabahlığının kollarını geçirsin diye ellerini uzattı. Francis de kendinden emin, rahat bir tavırla arkasını dönmeden bekliyordu. Nana oturup da Francis saçlarına tarağı vurunca konuştu. "Hanımefendi, gazeteleri belki okumamıştır. Figaro'da çok güzel bir makale var." Berber gazeteyi satın almıştı. Bayan Lerat gözlüklerini taktı. Pencerenin önüne dikilip makaleyi yüksek sesle okudu. İri boyuyla iyice dikiliyor, çapkınca bir şeyler okuyunca yüzünü buruşturuyordu. Fauchery'nin tiyatrodan çıkar çıkmaz yazdığı bir makaleydi bu. Sıcak bir anlatımla iki sütun tutuyordu. Nana'nın sanatçı yanına nükteli bir yergiyle takılıyor, kadın yönüne ise hayranlık duyuyordu. Francis durmadan "çok güzel" diyordu. Nana sesiyle alay edilmesine aldırmıyordu. Şu Fauchery kibar adamdı doğrusu. Nana onun bu hoş davranışını, bedelini ödeyecekti. Bayan Lerat makaleyi yeniden okuduktan sonra şeytanın tüm erkeklerin içlerine işlemiş olduğunu belirtti. Yalnız kendisinin anladığı çapkınca bir benzetme yaptığı için memnundu. Daha fazla açıklama yapmak istemedi. Artık Francis, Nana'nın saçlarını kaldırıp bağlamayı bitirmişti. Selam verirken, "Bu akşam da gazetelere göz atacağım," dedi. "Her zamanki gibi saat 5:30'da değil mi?" Berber kapıyı kapatmak üzereyken Nana salonun öteki ucundan seslendi. "Bana bir kavanoz kremle Boyser'den yarım kilo badem şekeri getirin." O anda iki kadın yalnız kalınca öpüşmemiş olduklarını anımsadılar, birbirlerinin yanaklarına kocaman öpücükler kondurdular. Makale onları heyecanlandırmıştı. O ana kadar pek uyuşuk olan Nana kendini başarısının coşkusuna kaptırdı yeniden. Rose Mignon güzel bir sabah geçirmiş olmalıydı artık. Halası tiyatroya gelmek istememişti. Dediğine göre heyecan midesine vuruyordu. Bunun üzerine Nana tüm Paris alkıştan kırılıyormuş gibi kendi de sarhoş olarak akşam olanları anlatmaya başladı. Sonra birden durup gülerek çocukken kendisini Godstor sokağında öğrenlerin böyle olacağını düşünüp düşünmediklerini sordu. Bayan Lerat başını sallıyordu. Hayır hayır, bu kimsenin aklına gelmezdi. Sonra ciddileşip ona kızım diyerek konuşmaya başladı. Ne de olsa Nana onun kızı sayılırdı. Çünkü annesi babasının ve büyük annesinin ardından ölmüştü. Çok duygulanan Nana neredeyse ağlayacaktı. Ama Bayan Lerat geçmişin geçmişte kaldığını söylüyordu. Ah, pek kötü şeyler olmuştur. Her gün onlardan söz etmemek gerekti. Uzun süre yeğenini arayıp soramamıştı. Çünkü ailede herkes onun da yeğeniyle birlikte baştan çıktığını söylüyordu. Bu olabilir miydi hiç? Ondan gizlerini hiç sormamıştı. Nana'nın hep namuslu bir yaşam sürdürdüğünü sanıyordu. Şimdi ise onu iyi bir durumda, oğluna karşı iyi duygular içinde bulduğu için içi rahattı. Bu dünyada önemli olan şey çalışmak ve namuslu olmaktı. Sonra birden sustu. Gözleri büyük bir merakla ışıldayarak, "Bu çocuk kimden?" dedi. Çok şaşıran Nana bir an duraksadı. "Bir beyden," diye karşılık verdi. Halası, "Yah," dedi. "Herkes onun seni döven bir duvarcıdan olduğunu söylüyor. Neyse, bunu bana başka bir gün anlatırsın. Ağzımın sıkı olduğunu bilirsin. Tasalanma, ona prensler gibi bakarım." Bayan Lerat çiçekçiliği bırakmış, biriktirdiği parayla geçiniyordu. Kuruş kuruş topladığı para kendisine 600 franklık bir gelir sağlıyordu. Nana ona güzel, küçük bir daire kiralayacağına söz verdi. Ayrıca ayda 100 frank da verecekti. Bu rakamı duyunca halası kendinden geçiverdi. Erkekleri avucunun içine aldığına göre boğazlarını sıkı vermesini söyledi. Erkekleri iyi tanırdı. İki kadın yeniden öpüştü. Ama Nana söz yerine Louise gelince birden bir şey anımsamış gibi kederlendi. Ne aksilik, saat 3'te dışarı çıkmam gerek diye mırıldandı. Bir angarya daha. Tam o sırada Zoe gelerek yemeğin hazır olduğunu söyledi. Yemek salonuna geçtiler. Yaşlı bir kadın önceden masaya oturmuştu bile. Şapkasını çıkarmamıştı. Sırtında kahverengi ile kas kakası arası koyu bir giysi vardı. Nana onu görünce hiç şaşırmadı. Kadına yalnızca odaya neden girmediğini sordu. Yaşlı kadın sesler işittim dedi. Yanınızda biri var diye düşündüm. Saygıdeğer tavrı kibar duruşuyla Bayan Mallor Nana'ya yaşlı bir arkadaş konumundaydı. Onunla konuşuyor, arkadaşlık ediyordu. Bayan Lerat'ın orada bulunuşu önce onu kaygılandırır gibi oldu. Sonra onun halası olduğunu öğrenince hafifçe gülümseyerek tatlı tatlı yüzüne baktı. Öte yandan Nana çok acıktığını söyleyerek turpların üzerine atılmış, ekmeksiz yemeye başlamıştı onları. Resmileşiveren Bayan Lerat turp istemedi. Balgam söktürdüğünü söyledi. Zoe pirzolaları getirince Nana etleri isteksiz isteksiz yiyip kemikleri sıyırmakla yetindi. Zaman zaman arkadaşının şapkasına göz ucuyla bakıyordu. Sonunda size verdiğim yeni şapka mı bu dedi. Bayan Mallor ağzında lokmayla evet yalnız biraz düzelttim dedi. Ön kısmı açık, üzerine sorguç biçiminde kocaman bir tüy konmuş şapka pek tuhaftı. Bayan Mallor'un tüm şapkalarını düzeltmek gibi bir çılgınlığı vardı. Kendine yaraşanı yalnız o biliyor ve sonunda en şık şapkayı bile bile kaskete çeviriyordu. Nana da bu şapkayı sokağa birlikte çıktıkları zaman utanmasın diye almıştı. Ama bu kez fazla kızmadan bari şunu başınızdan çıkarın diye bağırdı. Yaşlı kadın gururlu bir tavırla hayır teşekkür ederim dedi. Beni rahatsız etmiyor. Yemek de yiyorum pekala. Pirzoladan sonra karnabaharla bir gün önceden kalma soğuk tavuk geldi. Ama Nana her yemek geldiğinde dudak büküyor, çekiniyor, kokluyor, tabağındaki yemeği bırakıyordu. Sonunda öğle yemeğini reçelle bitirdi. Tatlı faslı uzadı. Zoe sofrayı toplamadan kahveyi getirdi. Hanımlar tabaklarını biraz geri itti. Yine bir gün önceki güzel geceden söz ediyorlardı. Nana sigara sarıyor, iskemlesine yan gelip sallana sallana bunları içiyordu. Zoe da odada kalmıştı. Sırtını büfeye dayamış, kollarını iki yanına sarkıştı. Sonunda onun yaşam öyküsünü dinlediler. Anlattığına göre işleri sonradan kötüye giden Bersili bir ebenin kızıydı. Önce bir dişçinin sonra bir sigorta simsarının yanına girmiş ama işlerden hoşlanmamıştı. Derken yanlarına oda hizmetçisi olarak girdiği hanımları gururla saymaya başladı. Zoe tüm bu kadınlardan onların yazgılarını elinde tutmuş gibi söz ediyordu. O olmasaymış bunların başına pek garip olaylar gelirmiş. Böylece günün birinde Bayan Blanche, Bay Octave'la birlikteyken tam o sırada yaşlı adam gelmez mi? Zoe ne yapmış dersiniz? Salondan geçerken düşme numarası yapmış. Yaşlı adam hemen mutfağa bir bardak su getirmeye koşmuş. Bu arada Bay Octave da kaçıp gitmiş. Zoe'yu sevecen bir ilgi ve boyun eğercesine bir hayranlıkla dinlemekte olan Nana, ''Ah ne yamanmışsın sen'' dedi. Bayan Lerat, ''Ben de çok felaketler gördüm'' diye söze başladı. Sonra Bayan Mallor'a yaklaşarak ona gizlerini açmaya başladı. İkisi de yalan söylüyordu. Ancak Bayan Mallor başkalarının sırlarını dinliyor, kendisiyle ilgili ağzından hiçbir şey kaçırmıyordu. Söylendiğine göre hiç kimsenin girmediği bir odada oturuyor, gizemli bir parayla geçiniyordu. Nana birden köpürdü. ''Hala bıçaklarla oynamasana, biliyorsun sinirime dokunuyor.'' Bayan Lerat kendisi de farkında olmadan iki bıçağı masanın üzerinde haç biçiminde koymuştu. Gerçi Nana batıl inançları olmadığını savunurdu. Yani tuzun dökülmesi cuma günleri hiçbir anlam içermezdi ona göre. Ama bıçaklara dayanamazdı. Hiç yalan söylemezdi onlar. Kesinlikle başına kötü bir şey geliyordu. Esnedi. Sonra canı çok sıkkın bir halde ''Saat 2 olmuş'' dedi. ''Dışarı çıkmam gerek. Ne can sıkıcı şey.'' İki yaşlı kadın bakıştı. Üçü birden konuşmadan başlarını salladı. Evet, yaşam hep böyle eğlenceli değildi. Nana yeniden kaykılmış sigara yakarken ötekiler de düşünceli düşünceli susuyor, anlamazdan gelerek dudaklarını büzüyorlardı. Sessizliği Bayan Mallor bozdu. Sizi beklerken biz de bezik oynarız dedi. Bezik bilir misiniz? Kuşkusuz Bayan Lerat bu oyunu çok iyi biliyordu. Çıkmış olan Bayan Zoe'yu rahatsız etmeleri gerekmiyordu. Masanın bir köşesini onlara gösterdi. Bunun üzerine sofra örtüsünü kıvırıp kirli tabakların üstüne kapattılar. Bayan Mallor kartları büfenin çekmecesinden almaya giderken Nana o yana oturmadan önce bir zahmet kendisi için bir mektup yazmasını söyledi. Yazı yazmak canını sıkıyordu. Ayrıca yanlış yazmaktan da çekiniyordu. Oysa arkadaşı duygulu mektupları yazma konusunda çok becerikliydi. Sonra Nana odasına koşup güzel bir kağıt getirdi. Bir masanın üzerinde 3 metrelik bir mürekkep hokkası, ucu paslanmış bir kalem sürünüyordu. Mektup Dogonet'e yazılacaktı. Bayan Mallor İngiliz biçimi güzel yazısıyla mektuba kendiliğinden başladı. Şekerim diye başlıyor ve ertesi gün gelmemesini bildiriyordu. Çünkü bu olanaksızdı. Ama uzakta da olsa, yakında da olsa her an onu düşünüyordu durmadan. Bayan Mallor mektubu seni güzel gözlerinden öpüyorum diyerek bitiriyorum dedi. Bayan Lerat her cümleyi başıyla onaylamıştı. Bakışları alev alev yanıyordu. Böyle gönül işlerine karışmaktan çok hoşlanırdı. Bu yüzden kendisinin de bir katkısı olmasını istedi. Sevecen bir tavırla güvercin gibi kuğurdayarak seni güzel gözlerinden öpüyorum dedi. İki yaşlı kadının yüzlerinde çok mutlu bir anlam belirdiği sırada Nana tamam dedi, güzel gözlerinden çok çok öpüyorum. Mektubu bir aracıya götürmesi için Zoe'yi çağırdılar. Zoe da tam o anda tiyatronun garsonuyla konuşuyordu. Adam Nana'ya sabah getirmeyi unutmuş olduğu bir tiyatro haberi getirmekteydi. Nana adamı içeriye aldı. Dönerken bu mektubu Dogenet'e bırakmasını söyledi. Sonra adama soru sormaya başladı. Ya Bay Bordanov çok memnundu. 8 gün için tüm yerler tutulmuştu. Sabahtan beri adresini öğrenmek için tiyatroya ne kadar insanın başvurduğunu hanım bir bilseydi. Garson gidince Nana en fazla yarım saatliğine dışarı çıkmak zorunda olduğunu söyledi. Ziyaretçileri gelirse Zoe onları bekletsindi. Bunları söylerken zil çaldı. Gelen alacaklının biri. Bir arabacıydı. Taşlıktaki sıraya gelip oturdu. Adam akşama kadar bekleyebilirdi. Çünkü acelesi yoktu. Tembellikten üzerine bir ağırlık çöken Nana esneyerek gerinerek ''Haydi cesaretli ol'' dedi kendi kendine. ''Çoktan orada olman gerekirdi.'' Ama yine de yerinden kımıldamadı. Halasının oyununu izliyordu. Bayan Lerat 100 sayı yaptığını bildirdi. Nana çenesini avucuna dayamış dalıp gitmişti. Saatin 3'ü çaldığını işitince yerinden sıçradı telaşla. ''Aman tanrım'' diye bağırdı. O sırada kağıtları ayırmakta olan Bayan Mallor gevşek sesiyle ''Yavrum bir an önce şu işten kurtulmanız daha iyi olur'' dedi. Bayan Lerat da kağıtları karıştırırken ''Çabuk olun'' dedi. ''Saat 4'ten önce parayı getirirsen 4.30 trenine binerim.'' Nana ''Merak etme uzun sürmez'' diye mırıldandı. Zoe 10 dakika içinde onun giyinmesine, şapkasını takmasına yardım etti. Kötü giyinmiş olmasına aldırmıyordu Nana. Sokağa ineceği sırada zil yeniden çaldı. Bu kez gelen kömürcüydü. O da arabacının yanına otursundu. Birbirlerini oyalarlardı böylece. Yalnız bir rezalet çıkmasından korkarak mutfaktan geçip servis merdivenden sıvışıverdi. Buradan sık sık geçiyordu ama eteklerini biraz toplaması gerekiyordu. Bayan Mallor, Bayan Lerat'a yalnız kalınca kasılarak ''İnsan iyi bir anne olunca bu her şeyi bağışlatır'' dedi. Kendini oyuna iyice kaptıran Bayan Lerat ''Elimde 4 ruha var'' dedi. Sonra iki kadın bitip tükenmez bir oyuna dalıp gittiler. Sofra hala toplanmamıştı. Yemek kokusu ve sigara dumanıyla karışık bir buğu salonu kaplamıştı. Kadınlar yine birbirlerine palavra sıkmaya başlamıştı. 20 dakikadan bu yana konyağın tadını çıkara çıkara oynuyorlardı. Tam o anda zil 3. kez işitildi. Zoe birden içeri girdi. Kadınları arkadaşlarıymış gibi itekleyerek ''Duydunuz ya yine çalıyor'' dedi. ''Burada kalamazsınız. Fazla insan gelirse tüm daireye gereksinim olacak. Haydi bakalım dışarı.'' Bayan Mallor oyunu bitirmek istiyordu. Ama Zoe oyun kağıtlarının üzerine atılacakmış gibi yapınca oyunu bozmadan kağıtları topladı. Öte yandan Bayan Lerat konyak şişesiyle kadehleri, şekeri götürüyordu. İkisi de mutfağa koştu. Kurumakta olan mutfak bezleriyle içi bulaşık suyuyla dolu tasın arasındaki bir masanın ucuna oturdu. 340 demiştik. Sıra sizde. Kupayı oynuyorum. Zoe yeniden geldiğinden onları oyuna iyice dalmış buldu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Bayan Lerat kağıtları karıştırırken Bayan Mallor sordu. Kim gelmiş? Hiç canım dedi hizmetçi. Genç bir delikanlıydı. Geri yollayacaktım ama öyle sevimli bir şey ki sonunda beklemesini söyledim. Gözleri mavi, yüzü de kız yüzünü andırıyor. Elinde koca bir buket çiçek var ama vermek istemiyor. Tam dayak atılacak biri. Okulda olması gereken bir kaçak. Bayan Lerat şeker ve konyakla grog yapmak üzere sürahiye su almaya gitti. Palavralar onu susatmıştı. Zoe yine de bir grog alabileceğini söyledi. Dediğine göre ağzının içi safra gibi acıydı. Bayan Mallor, peki onu nereye aldınız diye sordu. Dipteki küçük odaya, mobilyasız olana. İçinde yalnız hanımın bir sandığıyla bir masa var. Hüdükleri oraya alırım. İçkisine bolca şeker dökerken elektrik ziliyle yerinden sıçradı. Lanet olsun. Rahatça içkisini içmesi için bırakmayacaklar mıydı onu? Zil böyle çalıp durursa işimiz var demektir. Ama yine de koşup kapıyı açtı. Sonra döndüğünde Bayan Malor'un soru soran bakışlarını görerek yalnızca bir buket gelmiş dedi. Üç kadın başlarıyla şerefe diye işaret ederek içtiler. Sonunda Zoe tabakları teker teker bulaşık yalağının üstüne taşıyıp sofrayı kaldırırken zil üst üste iki kez çaldı. Ama tüm bunlar önemli değildi. Mutfaktakilere herkesin de küçümseyerek yine bir buket gelmiş diyordu. Bu arada kadınlar iki oyun arasında Zoe'nun anlattıklarını dinlerken çok güldü. Giriş oyununda beklemekte olan alacaklıların her çiçek gelişte suratları alt üst oluyordu. Hanım çiçekleri tuvalet masasının üzerinde bulacaktı. Ne yazık ki bunlar çok pahalıydı ama satsan 5 para etmezdi. Kısacası sokağa atılıyordu para. Bayan Malor, Paris'te erkeklerin her gün kadınlara yolladıkları çiçek paralarına razıyım dedi. Onları bana versinler yeter. Bayan Lerat mırıldandı. Galiba pek azla yetiniyorsunuz. Fazla para tutmaz. Şekerim 60 sayı. Saat 4'e 10 vardı. Zoe hanımının dışarıda neden bu kadar kaldığını anlamıyor, şaşırıp kalıyordu. Genellikle hanımı öğleden sonra dışarı çıkmak zorunda kalırsa işini çabucak görüverirdi. Ama Bayan Malor işlerin her zaman istendiği gibi gitmediğini belirtti. Bayan Lerat yaşamda böyle engellerin her zaman olduğunu söylüyordu. En iyisi beklemekti. Yeğeninin gecikmesi işleri yüzündendi, öyle değil mi ya? Hem zaten sıkıntıları yoktu hiç. Mutfak çok hoştu. Sonra elinde kupa olmadığı için kara oynadı. Zil yine çalıyordu. Zoe yeniden geldiğinde pek telaşlı görünüyordu. Kapıya varır varmaz sesini alçaltılarak ''Çocuklar, Şişko Steiner geldi.'' dedi. ''Onu küçük salona aldım.'' Bayan Lerat bu bayları tanımadığı için Bayan Malor bankacıdan söz etti. Rose Mignon'u bırakmak üzere miydi acaba? Zoe başını sallıyordu. Bildiği bir şeyler vardı. Ama yeniden gidip kapıyı açmak zorunda kaldı. Geri dönünce ''Bir bu eksikti.'' diye mırıldandı. Zenci suratlı gelmiş. Hanımın sokağa çıktığını söyledim ama anlamadı. Yatak odasına yerleşti. Onu bu akşam bekliyorduk. Saat 4'ü çeyrek geçerken Nana henüz dönmemişti. Ne yapılabilirdi? Aklın alacağı iş değildi doğrusu. İki buket daha geldi. Canı sıkılan Zoe kahve kalıp kalmadığına baktı. Evet, bu hanımlar kahveyi bitirdi. Uykularını açıyordu kahve. İskemlelerinin üstüne çökerek hep aynı hareketi yaparak desteden sürekli kağıt çektikleri için uyukluyorlardı. Saat 4.30'u çaldı. Hanımın başına bir şey gelmiş olmalıydı. Kadınlar aralarında fısıldaşıyordu. Bayan Malor kendini yitirip cırlak bir sesle 500 sayım var diye bağırdı. Zoe öfkeyle sussanız ya diye bağırdı. Beyler ne düşünür sonra? Bunun üzerine oluşan sessizlikte birbiriyle tartışmakta olan iki yaşlı kadının boğuk mırıltıları arasında servis merdiveninden hızla çıkan ayak sesleri işitildi. Nana sonunda gelmişti. Kapıyı açmadan önce soluk alışı işitildi. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Hızla içeri girdi. Askıları kopmuş olan etekliği basamakları süpürüyordu. Etekliğindeki volanlar bir su birikintisine birinci kattan akmış olan pisliklere batmıştı. Birinci kattaki hizmetçi çok pasaklıydı. Bayan Malora'nın yaptığı 500 sayıya hala içerleyen Bayan Lerat dudaklarını büzerek ''Neyse gelebildin sonunda'' dedi. ''İnsanları beklemekle övünebilirsin.'' Zoe, ''Hanımın yaptığı mantıklı değil doğrusu'' diye ekledi. Zaten canı sıkkın olan Nana bu azarlar yüzünden çileden çıktı. Başına gelen aksilikten sonra böyle mi karşılanmalıydı? ''Beni rahat bırakın hey!'' diye bağırdı. Hizmetçi kadın, ''Susun hanımcığım, insanlar var.'' dedi. O zaman genç kadın sesini alçaltarak soluk soluğa kekeledi. ''Keyif çattığımı mı sandınız? İşleri bitiremedim bir türlü. Bir görmeliydiniz. Öfkeden köpürmüştüm. Neredeyse adamı tokatlayacaktım. Dönerken bir araba bile bulamadım. Neyse ki gittiğim yer yakındı. Neyse ben de koştum çaresiz. Parayı aldın mı?'' dedi halası. Nana, ''Ya o sorun da var.'' diye karşılık verdi. Ocağın başında bir iskemleye oturmuştu. Koşmaktan bacakları titriyordu. Soluk bile almadan elini koynuna sokup bir zarf çıkardı. İçinde 4 tane 100'er franklık banknot vardı. Nana içinde ne olduğunu anlamak için zarfı parmağıyla sertçe yırtmıştı. Bu geniş yarıktan paralar görünüyordu. Çevresindeki 3 kadın gözlerini dikmiş zarfa bakıyordu. Nana'nın eldivenli küçük ellerinde tuttuğu zarfın kalın kağıdı buruşmuş ve kirlenmişti. Vakit çok geçmişti. Bayan Lerat, Rambolite ancak yarın gidebilecekti. Nana uzun açıklamalara girişti. O da hizmetçisi, ''Hanımefendi, bir sürü adam bekliyor.'' diye yineledi. Ama Nana yine öfkelendi. İnsanlar bekleyebilirdi. İşini bitirince biraz sonra gelirdi. Halası elini paraya doğru uzatırken, ''Yo, tümünü alma.'' dedi. ''300 frank süt nineye. 50 frank yol harcamalarının için eder 355 frank. 50 frankı da ben alıkoyuyorum. Bozuk para bulmak büyük sorun oldu. Evde 10 frank bile yoktu. Konuşulanları aldırmaz bir tavırla dinleyen bayan Malıvar'a başvurmadılar bile. Çünkü yanında omnibüs için gerekli 30 metrelikten fazla para taşımazdı hiç. Sonunda Zoe gidip sandığına bakacağını söyledi ve 5'er franklık bozukluklar halinde 100 frank getirdi. Masanın bir köşesinde parayı saydılar. Bayan Lerat, ertesi gün Lucy'yi getireceğini söz vererek çıkıp gitti hemen. Nana hala oturmuş dinlenirken, konuklar olduğunu söylemiştiniz değil mi dedi. Evet hanımım, 3 kişi. Sonra önce bankacının adını söyledi. Nana yüzünü buruşturdu. Bu Steiner bir buket çiçek yolladı diye kendisini tavladığını mı sanıyor yoksa? Hem artık bıktım dedi. Kimseyi kabul etmeyeceğim. Ona gidip artık gelmez deyin. Hanımının bir saçmalık daha yapmak üzere olduğunu görerek öfkelenen Zoe, kımıldamadan ciddi bir tavırla ''Hanımın düşünüp Bay Steiner'i kabul edecektir.'' dedi. Ardından F. Lucklı'dan söz etti. Adam beklemekten usanmış olmalıydı odada. O zaman daha da öfkelenen Nana iyice inatlaştı. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi görmek istemiyordu. Nereden rastlamıştı bu yapışkan adama? ''Hepsinin kapı dışarıydın. Ben Bayan Malıvar'la basic oynayacağım. Böylesi daha iyi.'' Kapı zili konuşmasını kesti. Bu kadar da fazlaydı artık. Bir tıraşçı daha gelmişti. Nana Zoe'nun kapıyı açmasını yasakladı. Ama hizmetçi onu dinlemeden mutfaktan çıkmıştı. Yeniden görününce iki kart vizit koyarak buyruk verircesine ''Hanımın kabul edeceğini söyledim.'' dedi. ''Beyler salonda.'' Nana öfkeyle yerinden kalkmıştı. Ama kartlarda Comte de Muffat ve Marquis de Short adını görünce yatıştı. Bir süre sessiz kaldı. Sonunda ''Bunlar da kim?'' diye sordu. ''Onları tanıyor musunuz?'' Zoe sırdaş bir tavırla dudaklarını büzerek ''Yaşlı olanı tanıyorum.'' diye karşılık verdi. Hanımın soru sorarcasına yüzüne bakınca yalnızca ''Onu bir yerlerde gördüm.'' demekle yetindi. Genç kadın bu söz üzerine kararını vermiş göründü. Üzülerek mutfaktan çıktı. Bu sıcak yerde insan sohbet edebilir, kül üstünde ısınan kahvenin kokusu içinde rahatça oturabilirdi. Bayan Malıvar'ı arkasında bırakmıştı Nana. Kadın şimdi iskambil falı açıyordu. Şapkasını hala çıkarmamıştı. Yalnız daha rahatlamak için bağcıklarını çözmüş, omuzlarını atmıştı. Tuvalet odasında Zoe onun sırtında bir sabahlık giymesine canla başla yardım ederken Nana da canını sıktıkları için öc almak üzere üç erkeğe homurdanarak ağır küfürler yağdırdı. Bu kaba sözler oda hizmetçisini üzüyordu. Çünkü hanımının eski görgüsüzlüğünden kolayca kurtulamadığını üzülerek görüyordu. Hanımına sakin olması için yalvarmayı bile göze aldı. Nana pişkin pişkin karşılık verdi. ''Aman canım, erkekler rezildir, böyle şeylerden hoşlanırlar.'' Ama yine de kendisinin dediği gibi o prenses tavırlarını takındı. Tam salona doğru ilerlediği sırada Zoe onu alıkoydu. Hanımına danışmadan Marquis de Short'la Comte de Muffat'ı tuvalet odasına soktu. Bu daha iyi olurdu. Genç kadın yapmacık bir kibarlıkla ''Baylar'' dedi, ''sizi beklettiğim için üzgünüm.